Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir hafta sonunda ikisi birle karşınızdayız. Teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cuma günü hafta sonu diyoruz. Umarız cumartesi çalışanlar böyle şey yapmıyorlardır, kızmıyorlardır.
Ben mesela.
Sen pazar günü de çalışıyorsun ama severek, isteyerek.
Pazar günü artık şey yapmıyorum ya. Hanım da geri döndüğü için uzun iş şeyinden sürecinden sonra.
Evet,
şehir dışındaydı. Artık
seçenekler.
Pazarlarına ya yeter artık diyor. Pazarları da eve geldi.
Evet, biraz öyle oluyor. Canlı yayınları ama yine de pazar günleri ara sıra ben gelirsin diye düşünüyorum. Sen de çünkü biraz öyle şey var. Tutamıyorsun kendini.
Tutamıyorum.
Evet,
Sürekli
öyle bir şey
çalışıyorum.
oluyor
Ya,
yani.
aklımızda pek çok şey var. Onları bir an önce faaliyete geçirelim istiyoruz. Sadece canlı yayınlar değil de.
Evet,
Her
zaman
açıdan
yetmiyor
aslında.
gerçekten.
Gerçekten yetmiyor. Bir gün artık 48 saat olmalı. 24 yetmiyor çünkü.
Ya aslında bir gün 10 saat yapacaklar. İş yetişmiyor diyeceksin, yatacaksın.
Evet, o da farklı bir bakış açısı
Evet, en
tabii ki.
güzeli o. Evet, geçtiğimiz günlerde Google geliştiricileri etkinliği yapıldı bildiğiniz gibi. Birçok konuda güzel bilgiler verildi. Bazı rakamlar da paylaşıldı. Mesela firmanın YouTube, Google arama motoru gibi servislerinde artık aylık 1 milyar kullanıcının üstüne çıkılmış çoktan.
İnternet eşittir Google gibi bir şey
Evet,
söz konusu zaten.
Android aktivasyonu da bunun içinde. Bu tip servisler çoktan 1 milyar kullanıcı rakamını geçmiştir aylık etkileşim bazında. Sadece arka tarafta kalan e-posta servisi olmuş. 900 milyon kullanıcıyla arkalarından geliyor. Yani rakam 900 milyon. Yine uçuk
Peki
ama.
e-posta olarak en çok kullanılan da yine Gmail'dir diye tahmin ediyorum herhalde.
Ya açıkçası ben bir araştırma yapmadım Talha ama hala daha Yahoo Mail kullananlar görüyorum. Belki Amerika'da Yahoo daha
Olabilir.
popüler olabilir. Çünkü aslında baktığın zaman Amerika pazarı ve Çin pazarı çok büyük önem taşıyor bu firmalar
Evet.
için. Çin'de zaten Google'ın hiçbir servisi çalışmıyor. Onlar kendi mail servislerini falan kullanıyorlar ama Amerika'da herhalde karışıktır. Hotmail, Yahoo.
Yahoo.
Yani illa bir ağırlık yoktur.
Sanki
Türkiye'de ama Gmail daha ağırlıklı gibi.
bana Gmail, tabii biz Türkiye bazlı düşündüğümüz için
Ya da
dünya
kendi
geneline vuruyoruz
arkadaşlarımızın
burada. Ya da
çevresinden haberleştiğin
kesinlikle.
adamlara bakıyorsun.
Çünkü Google üzerinde Google Drive'ı kullanıp Gmail'lerle bunu işte diğer arkadaşlarına aktarmak, dokümanları paylaşmak daha rahat olduğu için. Bulut sistemi üzerinden de istediğin yerden ulaşabildiğin için
Evet.
çok rahat geliyor insana. Ama tabii ki farklı kullanım şeyleri de var. Yani Hotmail
Burada
olsun,
bir
Yahoo
Gmail
olsun.
virali yapmış oldun.
Çok
Eksik olarak.
kullanıyorum
Evet.
ya.
Ben de çok aktif
Viral
kullanıyorum ve çok işime
mı?
yarıyor gerçekten. Yani
Gerçekten şey oluyor
hangi
sanırım.
telefona gidersen gideyim Google servislerini mutlaka arıyorum. O yüzden Windows 10 kullanamıyorum. Hiç Google servisi yok.
Ha, bir de şey var değil mi?
YouTube'u
Mesela
bile izleyemiyorsun
iOS
sonrasında.
platformuna baktığın zaman Google'ın bütün şeylerini
Servisleri
kullanıyor,
var. Evet.
servislerini kullanabiliyorsun
Öyle bir
yani.
güzel yanı da var. Bir diğer önemli gelişme tabii Android M hakkında verilen bilgiler oldu. Birçok kişi yeni Android sürümüyle gelecek yenilikleri merakla bekliyordu. Asıl yenilik olarak aslında hani bizim için öne çıkan yenilik olarak bekleme süresinde pil tasarrufu konusunda yaptıkları yenilikler oldu. Artık telefon belli bir sürenin sonunda böyle bekleme süresi çok uzun kalırsa bütün programları arkada çalışan her şeyi kapatarak daha uzun derin uykuya geçebiliyor. Bunu aslında işte HTC, Samsung gibi firmalar kendi yazılımlarıyla yapıyorlardı derin uykuyu. Belli bir saatten sonra telefon derin uykuya geçip daha uzun süre bekleme süresi sunuyordu. Şimdi Android işletim sistemin içine entegre olacakmış bu.
Bütün Android cihazlarda
Evet,
olacak
ve
yani.
iki kata kadar bekleme süresini uzattığından bahsediliyor. Önemli bir rakam. Gerçi Android 5.0'da da pil süresini %30 uzattık diyorlardı. Android 5.0 güncellemesi olan tüm telefonlarda pil süresi %50 azaldı. Öyle bir şey oldu. Ya ben mesela M8 kullanıcısı olarak HTC One M8 güncellemeyi aldıktan sonra pilim daha az gitmeye başladı. Güya daha fazla gidiyordu.
Güncellemeleri biliyorsun artık. Normalde şey beklersin ya. Güncelleme ile birlikte daha iyi şeylere kavuşacağım
Evet.
zannedersin. Bu güncellemeyle acaba telefonun hangi özelliği gidecek diye
Neresi ayva
düşünürsün.
yiyecek diye düşünüyorsun. 5.1.1 güncellemesine var Asya anca düzeltebildiler mesela pil süresini, pil konusundaki o aşırı tüketimi. Umarız bu teknolojide uyku modundayken iki kata varan daha fazla güç tüketimiyle geri dönmez bizlere bir şeyleri karıştırıp arka planda. Google'un güç tüketim konusunda vaatlerine şu an için temkinli de böyle yaklaşmakta yarar var. Bir diğer önemli gelişme aslında parmak izi okuyucu ile ilgili. iOS'ta çok uzun bir zamandır iPhone 5 ile beraber başlayan bu parmak izi okuyucunun sistemin genelinde aktif olarak kullanılması ve telefon güvenliğini olabildiğince etkin bir şekilde sağlaması artık Android M ile beraber de başlayacak. Birçok uygulama telefonlara entegre olan bu parmak izi okuyucuları direkt olarak işletim sistemi seviyesine destekleyecekler. Ayrıca Google Pay de parmak iziyle NFC ile aynı Apple Pay'de olduğu gibi çalışır hale getirilmiş. Yeni nesil telefonlarda, destekli telefonlarda artık bu ödeme sistemini de kullanabileceksiniz. Herhalde en etkili telefon serisi de Samsung Galaxy S6 serisi olacak. Çünkü oradaki parmak izi okuyucusu en azından kullanım pratikliği ve şekli itibariyle iPhone'a en yakın
En yakın olan.
parmak izi
Zaten
okuyucusu.
halihazırda bir Android'in parmak izi çalışmaları vardı ama pek de yeterli değildi herhalde.
Ya aslında şöyle bir şey var orada. Yani Android'in kendi bazında bir çalışma yapması söz konusu değil. Google ancak bir API sağlıyor. Bu parmak izi okuma teknolojilerini firmalar
Teknolojiyi dışarıdan
geliştiriyor.
sağlıyor.
Bunlardan en iyisini, en iyi parmak izi okuma teknolojisine sahip firmayı Apple satın aldı zaten. Benzer bir firmada şu anda geri diğer üreticilere artık sensör satıyor. O yüzden Apple'ın teknolojisi biraz kendine has kaldı. Ama benzeri bir teknolojide şu an Samsung Galaxy S6'da veya Huawei'in bazı telefonlarında kullanılmakta. Umarız yaygınlaşır. Mesela çok uzağa gitmeyelim, Meizu'nun incelediğimiz MX4 Pro Türkiye'de de satılıyor. Evet. Yine benzer bir parmak izi okuyucu teknolojisine sahip. Parmağınızı üstüne koyduğunuz anda parmak izinizi algılayarak çalışmaya başlıyor. Yani şöyle kaydırma maydırma yapmıyorsun. Önemli bir konulardan bir tanesiydi. Genel olarak baktığımızda Android M ile beraber USB Type-C kısmında desteğin yaygınlaştırılması düşünülüyor. Biliyorsunuz USB 3.1 teknolojisi USB Type-C olarak geçiyor ve baş değişiyor artık o soket. Artık ters de düz de takabiliyorsun. iPhone'daki şarj soketinin aynısı oldu aslında. Benzeri bir şey oldu. Yüksek hızlarda data transferi sağlamasının yanında ki iPhone'daki o bağlantı USB 2.0 biliyorsunuz. Yüksek hızlarda data transferi yapamıyorsun. Bu port USB Type-C yüksek hızlarda data transferi yanında yüksek enerji aktarımını da olanaklı kılıyor. Telefonların daha hızlı şarj olmasını da sağlayacak. Evet, yani bu sayede USB portundan bağladığınız telefon bilgisayarınıza bile bağlasanız
daha hızlı şarj
eğer olacak. USB 3.1 destekliyse hem daha hızlı şarj olacak hem de çok yüksek oranda data transferine izin verecek. USB 3.0'a bağladığınızda da bu yüksek oranda data transfer hızından yararlanabileceksiniz. Aslında baktığımızda yine Samsung diyoruz ama Samsung Galaxy S6 serisinin içindeki yer alan o dahili belleğin hızlı yapısı burada kullanıcılara çok büyük yarar sağlayacaktır. Çünkü 70-80 MB yazma hızına ulaşabiliyor içinde kullandıkları özel katı depolama birimleri.
Yani
bu sayede
Android M'in getirdiği yeniliklerden en çok faydalanacak.
Aslında Galaxy S6'larda ne yazık ki USB 3.0 bağlantı şeyi yok. Yani desteği yok. Olsaydı yararlanırlardı ama Galaxy S6 serisinin o içindeki yapı bir sonraki jenerasyona taşındığında geliştirilerek orada işte o yüksek yazma hızlarından, transfer hızlarından yararlanabileceğiz. Ekstra olarak aslında yeni bir gelişme de iOS'ta çok benzer bir şekilde kullanılıyor. Chrome'a özelleştirilmiş tab seçeneği eklendi. Cep telefonu ve tablet kısmında. Nedir bu? Şimdi mesela Twitter'da bir link gördün. Tıkladığında ne yapıyordu? Chrome açılıyordu. Kendi Chrome sayfası. Bildiğin yani Chrome açılıyordu direkt. O görünümüyle, standart görünümüyle ve o linki görüntülüyordun Android'de. iOS'ta nasıl oluyor bu? iOS'ta ise uygulamanın içinde bir tane web sitesi görüntüleme merkezi açılıyor. Uygulamanın içinde kalıyorsun. Yani başka bir uygulamaya gitmeden orada web sitesini görüyorsun, kapatıyorsun.
Tekrar
Twitter'a devam ediyorsun. Şimdi ise buna benzer bir şekilde Chrome'un desteği var. Mesela Twitter eğer bu yapıyı kullanırsa Android M'de özelleştirilmiş tabii kendi içinde açacak. Kendi temasına uygun, kendi görsellerine uygun bir Chrome sayfası açacak. İşimiz bittiğinde Twitter'dan devam edeceğiz kullanmaya.
Yani,
yani işletim sistemi seviyesinde bir destek önemli.
Yani iOS'un kullanıcılarına sunduğu önemli bazı şeyleri diyelim, kolaylıkları ve arayüzü Android'de yavaş yavaş kendine
evet,
alıyor.
Şimdi zaten Android'de de çok daha fazla gelişmiş özellikler vardı. Yeni iOS 8 ile beraber onların hepsini iOS'un kendine aldığını gördük. Şimdi ondan, iOS'taki bazı ondan yeniliklerin o tarafa geçtiğini görüyoruz.
Zaten bu işler böyle.
Evet, toparlana kar topu etkisiyle sistemler gelişmeye, büyümeye devam ediyorlar. Bunlar öne çıkan yeniliklerdi Android M kısmında. Bakalım güncelleme kısmında hani neler göreceğiz. Şu an Nexus 5, 6 ve 9 modelleri için ve Nexus Player için güncellemenin o şey versiyonu yayınlandı. Geliştirici ön izleme sürümü. Hatta bazı cihazlarda test edilirken de YouTube'da birçok videoda bulunmakta. Evet, beta aşamasında ön yükleme sürümlerinde hani yükleyip bakmak isteyenler geliştiriciler şu anda deneyebiliyorlar. Yavaş yavaş gelişerek herhalde yıl sonuna doğru da telefonlar da yerini alacaktır.
Tam anlamıyla.
Evet ama şimdi yeni bir soru var. En çok sorulacak sorulardan bir tanesi benim telefonum ne zaman Android M'ye güncellemesini alacak sorusu.
Evet,
bakalım.
O da zaten genellikle bütün Android cihazların en büyük karın ağrısı herhalde. Benim telefonum güncellemeyi ne zaman alacak sorusu.
Aynen öyle. Önemli konulardan bir tanesi. Son olarak bir tane daha haber vermek
tabii
istiyorum. Bu da Android'in Google'un Cardbox isminde biliyorsunuz. Kart daha doğrusu board olarak isimlendirilen bir şeyi vardı. Sanal gerçeklik VR gözlüğü vardı.
Coolmans.
Evet öyle. Fakir adamın sana gerçeklik gözlüğü olarak geçebilir. Katlıyordunuz kutuları. İki tane mercek çıkıyordu içinden. Mercekleri koyuyordun. Telefonu da araya sıkıştırdığından. Sana gerçeklik bir... evet kişisel olarak onu deneyimleyebiliyordun. Şimdi bunun gelişmiş versiyonu da iOS desteği getirildi. Artık uygulama geliştiricileri iOS'ta da bu gözlüğü kullanabilmeleri adına bazı geliştirme kitleri sunulmuş durumda. Ekstra olarak Cardboard'un yeni geliştirilmiş versiyonunda daha gelişmiş mıknatıslar ve merceklerle beraber 6 inç cihazlara destek gelmeye başladı. 6 inç cihazlar da gitgide yaygınlaşıyorlar. Nexus 6 da zaten bunlardan bir tanesiydi. Şimdi büyük telefonunuzun 2K ekranından daha fazla yararlanabileceğiniz bir alan da oluştu. Yine uygun fiyatla satılması bekleniyor yeni Cardboard'un. Ve sipariş verip anında alabiliyorsun.
Daha önceki ne kadardan satılıyor?
$15 civarında bir fiyata sahipti mercekleriyle beraber.
Kişisel bir sinema salonunu oluşturursun. Kulaklıkla evet. Taktın mıydı? Uzun yolda falan.
Orijinal bir fikir olmuş. Şimdi iOS sahipliği de yararlanabilecek. Herhalde daha çok iPhone 6 Plus kullanıcılarına yarayacak. Hı. Çünkü sonuç olarak telefon ekranınızın çözünürlüğü yüksek değilse pikselleri daha fazla görüyorsun. Bu da rahatsız edici oluyor. Bu yüzden 2K ekranlar, Full HD ekranlar önem kazanıyor. Hatta Full HD ekran da yetersiz. Bakma iPhone 6 Plus için diyorum ama burada 2K ekranların önemi daha çok anlaşılacak. Hani ne gerek var ne gerek var diyorlar ya.
Ya teknolojinin gelişimiyle.
Aslında teknolojinin gelişimine beraber her şey gerekli. Yani rakamların çoğalması çoğu zaman sadece pazarlama stratejisi olarak da geçmiyor.
Tabii eğer bu ileriye teknoloji doğru istersen, bir adım aslında.
Evet. Bu teknolojiyi kullanmak istersen şu anda 2K ekranlı telefon daha fazla avantaj sağlayacak. Ben burada şeyi merak ediyorum. Hani Nexus demişim pardon. LG G4 gibi hafif kavisli ekranlar nasıl bir hissiyat sunacaklar? Daha ya yüksek çözünürlükteki ekranlarıyla.
Bir de uygunluk konusunda kavisli olması.
Belki de bir sıkıntı yaşayabilir.
Ayrıca bir üretim gerektirecek mi Google?
Belki gerekebilir ama orada da LG'nin işte kendi sanal gerçeklik kaskını herhalde kullanacağız.
Kullanır.
Evet, daha basit bir şekilde.
Evet, oyun dünyasına döndüğümüzde arkadaşlar FIFA 16'nın duyurusuyla karşılaşıyoruz. FIFA 16'nın duyurusuyla birlikte aslında bilmiyorum ne bekliyordunuz ama EA kanadından Kadınlar Ligi'nin de olacağı, şu anda Kadınlar Ligi takımları arasında da 12 takımın yer aldığı duyuruldu arkadaşlar. İlginç bir duyuru oldu. Çünkü FIFA 15'ten sonra çok hızlı, bayağı bir hızlı yapıya bürünmüştü 14'e oranla. 15'i deneyim etmiş birisi olarak bazen maçlarda şeyi hissediyordum. İlk 2-3 tane Mesut atsın, sonra biz sana attıracağız. Yani adam çok iyi oynuyor ama sen 2-3 gol atıyorsun. Sonra bir an geliyor oyunda, sen gol atmaya başlıyorsun. Böyle garip, sanki bazı oyuncuların hani script dediği ve onu da hissettiğin maçlar yaşanıyordu ciddi anlamda. Bu sorunun üstesinden gelecekler mi? Bu tarz bir düzeltme olacak mı gibisinden açıklamalar bekliyordum ama Kadınlar Ligi'nin duyurulması da hoş oldu. Kadınlar Ligi'nin duyurulması ile birlikte acaba animasyonlarda bir değişiklik olacak mı diyorsun? Çünkü kadının duruşu erkeğe oranla çok daha farklı. Maçlarda da bu böyle. Yani kadınlara özgü bir futbol maçını izlediğinde bunu çok bariz bir şekilde hissedebiliyorsun.
Kadın görüyor. Oyuncular zaten herhalde orada kendileri canlandırma hareketleri falan onların üstüne capture alacaklardır.
Acaba bunun üzerine uğraşacak mı? Yoksa direkt olarak erkek oyuncular üzerinden?
Yapmaz, o kadar kaba bir görünüş olmaz.
Olmaz değil mi?
Böyle gerçi Survivor'daki Serena'yı izleyince kadınların da erkekler gibi hareket ettiğini görüyorsun. Çok da fazla farkları yok yani.
Bu arada kadın takımlardan bahsettik. Hangi takımlar olduğunu da altını çizelim arkadaşlar. Almanya, Amerika, Fransa, İsveç, İngiltere, Brezilya, Kanada, Avustralya, İspanya, Çin, İtalya ve Meksika yer alıyormuş. Eylül ayında çıkışını gerçekleştirecek. Bunun dışında çok da fazla açıkçası bir ayrıntı yok FIFA 16 ile ilgili olarak. Yayınlanan ilk videoda yeni gelecek oyun hakkında bize çok fazla bir fikir vermiyor ama zaten nihayetinde 11'e 11 ortada bir topun olduğu bir spor müsabakası. Tabii ki az önce yani haberin başında belirttiğim gibi FIFA 15'in o script bazlı ilerleyen sanki bir an geliyor sen 3-4 tane at hadi karşısında 3-4 tane atsın konseptini aşmaları lazım.
Biraz yani daha şöyle bir şey var, dikkatimi de çekiyor. Futbol oyunlarına dikkat et çıkışlarıyla beraber birçok eleştiri geliyor. Birçok özelliği ilgili güncelleme gelmiyor onları kapatan. Bir sonraki oyuna saklıyorlar bütün her şeyi.
Zaten çünkü her sene çıktığı için evet. Büyük ihtimalle yapımcı firma o oyunu yaptıktan sonra FIFA 17'nin de atıyorum şeyini yapıyor oluyor. Yani öyle, geliştirme sürecine evet, başlamış.
Önemli oluyor. Güncellemelerle düzeltmiyorlar o kullanıcıların çok şikayet ettiği konuları.
Yani çok fazla değil. Özellikle bu şekilde sebze meyve gibi yani mevsimlik sebze meyve gibi her yıl kendi yılında.
Gerçi biz Battlefield hakkındaki bazı eleştirileri de getirdiğimizde Battlefield oyuncuları, sıkı oyuncular şey diyorlardı ya öyle bir şey yok ya çoktan bitti o falan diye. Belki de FIFA kullanıcıları da şu anda oyuncuları da daha ne öyle bir şey yaşamadın diyebilirler.
Ya benim karşılaştığımda belki bazı arkadaşlar biz öyle bir şeyle karşılaşmıştık diyebilirler ama benim hissettiğim bu yöndeydi. Tabii ki ben çok aşırı sıkı bir FIFA oyuncusu değilim. En azından FIFA 15'te deneyim ettiğim maçlarda böyle bir garip bir hissiyata kapılmıştım. Belki de ben yanlış yorumladım diye düşünüyorum. Buradan bir diğer haberimize geçelim. Need for Speed yine EA kanadından bir başka oyun arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta duyurusu gerçekleşmişti hatırlarsanız ve Need for Speed Underground'u reboot ederek yani tamamen yenilenmiş haliyle birlikte tıpkı ilk oyununda olduğu gibi o şehir kültürüne, o işte var ya Underground isminin hakkını verecek o şehir kültürüne yakın bir kültürle çıkacağı, oyunun temasının hazır olacağı söylendi. Halihazırda 5 tane farklı oynanış dinamiği, daha doğrusu oynanış stili olacakmış. Speed, Style, Build, Crew ve Outlaw olarak geçiyor bu oynanış tarzları. Tabii bu oynanış tarzlarının oyuna ne gibi bir etki ettiği şu anda muamma. Bunun yanı sıra arkadaşlar açık dünya oynanışına sahip olacakmış Need for Speed Underground'un yeni
açık
oyunu.
Açık dünya oyunu, açık yarış dünya... oyunu dediğin anda da benim böyle bir korku basıyor.
Yani mesela Burnout Paradise geliyor benim aklıma.
Ki online'da kötüydü biliyorsun. Yani açık
çok
dünya
da başarılı değildi.
Kötüydü.
İşin daha
Forza
kötü
Horizon tarafı, 2 bir tek açık dünyada iyi
o
bence.
O hakkını verebilmiş, evet. Başarılı bir oyundu. İşin kötü tarafı açık dünya oyuna sahip olması yanı sıra oyunda internet isteği var. Yani internetiniz yoksa arkadaşlar, internet bağlantınız yoksa Need for Speed Underground'u oynayamayacaksınız.
Çok kötüymüş ya.
Çok çok kötü. Ya biliyorsun SimCity'de de böyle bir şey yaptılar. Bu korsana engel olması amacıyla yapılmış bir hareketlilik. Her ne kadar EA bunu yok korsan için değil işte arkadaşlarınızın kazandığı kupaları da göreceksiniz falan filan diye böyle süslemeye çalışıyorlar ama oradaki esas amaç tabii ki de korsan oyunculuğun önüne geçmek ama genellikle bu tarz şeylerde işte internet isteği olan oyunlarda şeyin başı yanıyor. 60 dolara oyun alıp da keyfi yaşamak isteyen insanların başı yanıyor. SimCity'de hakeza sunucular çöktü. Onun dışında işte şey oyunu oynayamadılar.
Ya sunucudaki en ufak bir bekleme, en ufak bir sıkıntı sana direkt yansıyor. Oyun keyfini engelliyor. Bir de o gün internetinin bağlantısında da bir sıkıntı olabilir. Oyunu oynayamayacak mısın yani? Tatile gittin, dizüstüyü götürdün. İlla 3G'den internete mi bağlanmak zorundasın?
Kesinlikle katılıyorum sana. İnternet bağlantısı çok büyük bir problem. Zaten Microsoft'un Xbox sunumundaki o işte internet bağlantısı yoksa Xbox da yok size. İsterseniz gidin Xbox 360 almış alın falan.
Sonra da aldım illa zaten.
Söylemleri de gidip milletin PlayStation 4 almasına ön ayak oldu. Şimdi Need for Speed de böyle bir şeyde bulunarak sürekli online olacak bak açık dünya falan var. Forza Horizon 2 gibi bir oyunda bile, başarılı bir oyunda bile online altyapı istenmiyordu.
Evet.
Çıkıyorsun oyununu oynuyorsun yine keyfine varıyorsun ama online altyapıda da güzel şeyler sunuyordu. Bunun arasındaki denge çok iyi sağlanması lazım diye düşünüyorum ama yani ortaya çıkan tablo da nihayetinde şey olacak. Hani 3 Kasım'da çıkan bu oyunda arkadaşlar ertesi gün serverlar çökecek. Oyunu parayı verip alan oyuncular oynayamayacak. O sırada korsan oyunculardan birisi çıkacak. Ya, yama geliştirecek. Şeyde işin, online server olmadan da oynanabildiğini gösterecek falan. Yani her yıl aynı terane. Her yıl aynı söylemler. Her yıl aynı olaylar. SimCity'nin yapımcısı bu yüzden kapandı. Maxis. Oyunun hem yetersiz içeriğe sahip olması hem bu online problemlerle oyun dünyasına giriş yapmasının sonrasında. Ama EA'nin umurunda değil tabii ki. Yani Maxis gider. Bir başkası gelir. Bu arada yapımcımız Ghost Games arkadaşlar. Daha önce Criterion Games'ten ayrılmış bir ekip tarafından oluşmuş %80'i. Criterion Games de biliyorsun Burnout oyunlarını geliştiren ekip ve daha önceki Need for Speed oyunlarına el atmış ve çoğu oyuncunun
berbat etmiş.
Ya bu Burnout'a benziyor ya aslında. Aynen. Need for Speed'le alakası yok demişlerdi. Kimisi seviniyor aman Criterion Games'ten gelmesin de falan diyorlar ama yani ekibin temeli Burnout'tan ondan geldiği zaten. İçin karşımıza biraz daha yine böyle bir Burnout tarzı bir oyun çıkabilir diye düşünüyorum ben.
Ya orada şöyle bir problem var hani internet bağlantısında ve gereksinimlerde. Şimdi internet bağlantısı gereksin ama online özellikleri böyle full aktif kullandığın dönemlerde tamam hani gereksin diye düşünüyorsun. Diğer türlü de özellikle online altyapının çok gerekli olduğu ve sunucuların çok yük bindiği konularda da genelde konsol oyuncuları sıkıntı yaşıyor.
Tabii
dikkat
ki.
Edersen. Hani PC oyuncuları gerçekten çok büyük bir rush olmadığı sürece, çok büyük bir atak olmadığı sürece oynamaya devam ediyorlar. Grand Theft Auto 5'in ilk çıkışına bak ilk çıktığı gün PC'de online oynayabildin.
Ya şey falan da var tabii PC'de işte dedicated server olaylarının olması vesaire falan da çok önem arz ediyor.
Daha
burada.
Fazla sunucuyla girebiliyorlar herhalde yani. Ya, PlayStation özel sunucularda firmalar doğru dürüst açamıyorlar.
Tabii bilmiyorum. Konsolda ne yapıyor? Adam tutuyor. Diyor ki Mesut'un internet bağlantısı iyi. 10 kişi oynuyorlar. Tamam. Sunucu Mesut olsun. Ama Mesut'un internet bağlantısı kötü olduğu zaman oradaki bütün oyuncular etkileniyor. Yani bu noktada PC'de online oyunu deneyim etmek dedicated server desteği varsa tabii ki çok daha başarılı. Hatta Call of Duty Modern Warfare 2'deydi zannedersem. Direkt konsoldan port mu etmişler ne yapmışlar? Dedicated server yoktu Call of Duty oyununda. Ya millet ona bayağı bir şey yapmıştı. Atar gider yapmıştı. O da böyle başarısız olarak oyun dünyasına kazınmıştı.
Google I.O'da birçok yenilik var. Onların hepsini sıra sıra değineceğiz ama araya da başka haberler almak istiyorum. Daha sonrasında bu haberler sonrasında bir sonraki şeyde mi diyeyim, turn'de mi diyeyim?
Sıra tabanlı.
Sıra tabanlı. Bir sonraki sırada onları da aktarırım sizlere. MIT'den devam edelim. MIT'deki bilim insanları bir çita geliştirmiş durumdalar. Biliyorsunuz Boston Dynamics de aynısını geliştirmişti. Onların da koşan bir robotu var ama bu çita...
Tekme falan atıyorlardı hatta robotu için gidiyordu.
Bu çita daha da gelişmiş durumda ve artık engellerin üstünden hesaplama yaparak atlayabilecek duruma gelmiş robot çita. Koşmasının yanında ve bunu radarıyla hedefleri görüp işte algılaması 100 milisaniye falan sürüyormuş plan yapması. İşte bunun üstüne atlarım ya da sağından solundan geçerim diye bir tane de video yayınlamışlar. Başarılı bir şekilde atlıyor görünüyor robot.
Bildiğin düşünüyor aslında. Yani düşünüyor demiyor ama hesaplamayla birlikte düşündüğünü söyleyebiliriz.
100 milisaniye sürüyormuş ve yani yaptığı hesaplamayı falan gösteriyorlar. Yani programcılık orada başlıyor. Yani matematikçilerin çoğu iyi programcı oluyorlar zaten. İyi matematikçiler iyi programcı olabiliyorlar. Neden olduklarını da burada çok net anlayabiliyorsun. Çünkü nasıl hesaplar yaptığını da orada göstermişler. genel olarak baktığımızda güzel bir gelişme. Robotların gelişmesi adına ama kim adına güzel onu tam olarak tabii çözemiyorum. Çünkü peşinden böyle bir robotun kovalayacak olması seni.
Ya hep evet yani bu tarz teknoloji haberlerinde genellikle hep bir felaket senaryosu üzerinden yürüyoruz. Bu bizim de işimize yarar, bu bizi kovalar.
Şey, çok keyifli bir şey gibi düşünemiyorsun. Robot yani büyük ihtimalle seni kovalar tabii diye tabii düşünüyorum.
Akıllarda zaten direkt hani çıta falan diyorsun, hızlı koşuyor, engeller aşıyor. Hı, böyle bir demek bu beni kovalayacak ilerleyen.
Günün sonunda yani peşime düşecek olan bir robot diye bakıyorsun. Güvenlik görevlisi olarak belki de belli bir yerden sonra artık güvenlik köpeklerini görmeyeceğiz. Robotlar gelişmiş radarlarıyla.
Robot çiteler falan olacak. Evet. Peki kişisel güvenlikte kullanılabilir mi? Gece yarısı çıktın dışarıya diyelim.
Ya yanında kişisel böyle bir şey güvenlikte var. Bilmiyorum ben ne kadar kullanılır ama tabii bu tip robotların gelişmesi özellikle görme engelli insanların da belki yani çok daha kesinlikle fazla işine yarayabilir. Bilemiyoruz. Bakalım teknoloji gelişmeye devam ediyor. Benim de ilgimi çeken bir konu oldu. Bunu yayınlamak istedim. Ekstra olarak bu robotlarla ilgili bir algoritma da geliştirilmiş durumda. Çok bacaklı robotlarda özellikle bacaklar hasar gördüğünde robotların ilerleyişiyle ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sağ taraftan bacak gittiği zaman robot sağa çekmeye başlıyor. Soldan gittim sola çekmeye başlıyor. Yine bilim insanları oturmuş geliştirmiş bir algoritma geliştirmişler. Robot herhangi bir bacağını kaybettiğinde bir dakika kadar denemeler yapıyor. En sonunda o bacağı kırık bir şekilde olsa bile kullanmaya çalışarak yoluna devam edebiliyor düz bir şekilde.
Tam işte şey ya. Tam Terminator bak. Evet, bu... Hani hep bu benzetmeyi yapmaktan kaçınıyorum ama yolda biliyorsun bacağı kolu falan evet kopuyor ama yine de hedefe böyle o sürünerek
gidiyor. Bir şekilde gidiyor. Bunun hesaplaması bir dakika sürüyormuş. Algoritma herhalde bayağı zorlu bir algoritma. Hangi bacak gitti, ne yaparım, ne ederim tarzında. Ondan sonrası hedefine gidebiliyor. Bayağı da hızlı hareket ederken görselleri var, videosu var. Hani kırık bacağını özellikle kullanmaya çalışması falan kırık şekilde o daha da efsane olmuş.
Korkutucu olmuş.
Yani
değil
onun
mi?
Engellenmiş yeteneğine bakıyor. Yeteğini hesaplıyor ondan sonra ne kadar hareket edebiliyor, bana ne kadar destek
bu
sağlayabiliyor diye.
Bu bacaktan ne kadar faydalanıyor.
Aynen ve o kadar yararlanarak gitmeye başlıyor. Tabii ki gelişe gelişe bunlar ileride arama kurtarma görevlerine de işe yarayabilirler. Yani mesela bir pendeğin içine soktum bunu. Orada kalan insanlar var mı yok mu görmek için ya da harabenin içine. İşte bir bacağı hasar gördü, bir yerde sıkıştı. Belki onu orada bırakacak. Yoluna devam edecek ama yine kurtarma görevini önemli bir gelişme olarak düşünüyorum.
Bacağını kesecek, zıt devam.
Ya zaten var ya öyle Terminator'da falan da kolu falan bacağı bir yere sıkışıyor.
Bir yere sıkışıyor, sıkıyor devam ediyor. Aynen. Acı yok çünkü.
Tam aynısını geliştiriyorlar yavaş yavaş.
Kesinlikle. Buradan oyun dünyasına geçiş yapalım. Biliyorsun Mesut Steam Machine'lerle birlikte daha doğrusu Windows 8'in gelmesiyle birlikte Valve şöyle bir açıklamada bulunmuştu. İşte oyunculuğun sonu gelecek. Windows 8 başımıza bir felaket olacak. Biz kendi platformumuza geçelim falan deyip oradan aslında SteamOS'un da yolunu yapmıştı. Daha sonra SteamOS'u duyurdu. Halihazırda geliştirilmekte olan ve piyasaya sürülmek üzere olan Steam Machine'lerin duyurusunu yaptı. Kendi kontrolcüsünü vesaire yaptı. Yani bütün ekosistemini mevcut oyuncu kitlesiyle birlikte, hitap ettiği oyuncu kitlesiyle birlikte Linux işletim sistemine sahip SteamOS platformuna göndermeyi amaçlıyor. Bunun üzerine de mevcut bazı çalışmaları var. Her ne kadar şu anda Steam Machine ve kontrolcüsü çıkmış olmasa da şu ana kadar yapmış olduğu işler, mesela işte Counter-Strike Global Offensive, Defense of the Ancients 2, Team Fortress 2 gibi oyunları Linux platformuna, daha doğrusu SteamOS platformuna taşıyarak oyuncuları cezbedecek hareketler yaptı. Bunun yanı sıra işte Civilization Beyond Earth, Dying Light, Rust gibi popüler oyunları da üçüncü parti firmalardan gelen destekle birlikte SteamOS platformuna taşıdı. Tüm bunları göz önüne aldığımızda SteamOS platformuna olan ilginin ne kadar arttığını düşünebiliriz bilmiyorum ama arkadaşlar yapılan bir ankete göre şu anda %0.94 Steam kullanıcılarının Linux platformuna, SteamOS platformuna olan ilgisi, alakası artmış durumda. Bu gerçekten de şu ana kadar yapılmış işler karşılığında benim birazcık hayal kırıklığı, bana birazcık hayal kırıklığı gelen bir rakam oldu.
Orada kaçırılan nokta şu, tamam bilgisayar oyun oynatıyor, evet oyun oynatıyor ama bu yaptığı işlerden sadece bir tanesi. Yapabildiği bütün işlerden sadece bir tanesi. Yani o bir bilgisayarı sadece oyun konsolu olarak atamak ve yeteneklerini sadece oyunlarla sınırlamak gerçekten çok büyük haksızlık olur o platforma. Ve kişilerin kendini geliştirmesi adına da yapabilecekleri bence en düşüncesizce iş olur. Bir bilgisayarı sadece oyun oynama amaçlı kullanmak. Gerçekten o gücü kullanarak videolar işleyebiliyorsun, internet sayfaları oluşturabilirsin, yani yazılımlar geliştirebilirsin.
Sosyal medyada geziyorsun.
Sosyal medyada geziyorsun. Her şeyi çok rahat ve çok hızlı bir şekilde
yapabiliyorsun. Var acaba bu noktada sadece oyun odaklı olarak ve sadece oyuncuları düşünerek tamam ben bu kitleyi çeksem yeterli olur düşüncesi mi acaba Valve burada
yani,
şey uğratıyor?
O platformu, Linux platformunu, zaten Linux platformu biliyorsun belli bir aşama kaydetti Ubuntu sürümleriyle vesaireyle masaüstü görevlerini, web görevlerini, çoklu ortam görevlerini belli bir kalitede yapabiliyorsun. Şimdi bence SteamOS'ta onu şöyle değerlendirmeleri lazım. Sadece oyun odaklı bir işletim sistemi değil de bakın işte Linux'un en büyük eksiği oyundu. Bizim işletim sistemimizde hem Windows'ta yapabildiklerini yapacaksın hem de oyun oynayabileceksin.
Birazcık da aslında Linux platformunu tanıtmaları lazım bilmeyenlere, evet, uzak duranlara. Mesela casual bir PC kullanıcısı için Windows açtığı zaman giriyor. Windows'taki işlemlerini yapıyor ve Windows çok bilinen, kabul gören bir şey, arayüze de sahip. Bunun yanı sıra Steam'in çıkıp da madem sen böyle bir şeyin altına elini soktun, Linux platformunu da tanıtman lazım. Linux platformunun nelere kadir olduğunu, neler yapabildiğini vesaire.
Ya bir de şimdi orada ücretsiz işletim sistemi diye öne çıkıyorlar. Ama şöyle bir gerçek var ne yazık ki. Kötü bir gerçek ama yani zaten insanlar ücretsiz kullanacaksa ücretsiz kullanıyor Windows. Kopyasını alıp kurmak çok basit bir olay. O kadar basit düzeye inmiş durumda ki hatta birçok insan bilgisayarcıya gidip format attıracağım diyor. Dükkanda yüklüyorlar ona zaten. Kopya Windows.
O anlıyor zaten olayı. Tamam,
ha, yani ben o diyor ki 20 liraya format attırdım abi, olur mu? 50 liraya format attırdım abi, bir sorun olur mu falan tarzında. Zaten Windows'u ücretsiz kullanıyor, ücretsiz kullanacak adam. İlla ücretsiz kısımdan da vuramıyorsun. Ve sadece Türkiye'de değil bu kopya gerçi, dünyada böyle.
Tabii tabii, kesinlikle. Kesinlikle
zaten yani geliştirilen cracklere ve kopya kullanma algoritmalarına bak, hiçbirini Türkler geliştirmemiş. Şimdi Türkiye'de çok yaygın diyoruz bu kullanım ama tool'ların hepsi yurt dışında geliştirilmiş.
Kesinlikle
yani.
Kesinlikle canım, yani yapımcı stüdyodan bile kasıtlı olarak şey, oyunların sızdırıldığı falan filan söyleniyor.
Evet,
korsan
doğru.
Noktasında falan. Veya gelen yorumlara baktığım zaman Mesut, gerek donanım haber olsun, gerek bölüm sonucu haber olsun, insanlar ekran kartı driverların da vasat bir şekilde desteklendiği için OpenGL tarafından, ya ben istesem de geçemiyorum diyor.
Evet, öyle bir sorun
böyle bir
var.
Durum da söz konusu. Ya sen bu noktada daraltıyorsun, eline kalıyor %0.94.
Evet.
Yani bu noktada Steam Machine'lerin çıkması veya
ki onlar da Windows yüklü geliyor birçoğu.
Windows yüklü gelecek çünkü seçenek yapabiliyordun herhalde,
evet,
bu kadar
başka
yani
yazılımlara geçebiliyordun. PC'ler aslında Steam Machine falan dediğinize bakmayın yani, biz bunu birçok kez anlattık. İsmi Steam Machine denen mini PC'ler.
Mini
hatta
PC'ler.
Bazıları mini bile değil. Devasa,
Devasa PC'ler. Bekleyip göreceğiz bakalım ilerleyen dönemlerde ne gibi kampanyalar düzenleyecek Valve kanadı. Half-Life 3'ü Linux platformuna özgü yapacaklarını
hani
kesinlikle zannetmiyorum.
Ücretsiz işletim
dünyanın
sistemi
büyük
değil de Kur'an'a para ödeyen işletim sistemine dönüşür. Belki belli bir yerden sonra.
Olabilir. Zaten açık kaynak kodlu ve insanların da birazcık ya şurada bir şey açık var, hadi bunu düzeltelim falan diye ilerlettiği bir platform olarak görüyorum Linux'u. Bu noktada da eksiklerin, hatalarının giderilmesi de çok çok önemli olacak. Bekleyip göreceğiz. Steam Machine'lerin çıkması ne kadar etkileyecek veya Valve az önce dediğim gibi ne gibi etkinliklerle bu platformu daha ilgi çekici hale getirecek, büyük heyecanla bekliyoruz,
Evet.
Ama halihazırda çok büyük bombalarını kullanıp yapacağını da yaptı. Bu noktadan sonra neler olacağını büyük heyecanla bekliyoruz. Bir diğer haberim arkadaşlar son derece ilginç bir oyun duyurusundan geliyor. Daha önce BioShock projesi üzerinde çalışmış bir ekip, bağımsız bir ekip tarafından görme engelli bir kadını yönettiğimiz korku oyunu Perception duyuruldu. Baktığımız zaman yorumlarda da gördüm, ben kendim de mobil platform üzerinde oynuyordum. Dark Echo isimli bir oyun var. Attığın adımla birlikte oyun alanı hafif böyle bir görünür gibi oluyor.
Hı-hı.
Ve oyun adımları işte attığın adımla birlikte ve etrafta oluşturduğun o Echo'nun etraftaki nesneleri çizmesiyle birlikte yolunu belirliyordun sen de. Buna benzer bir oyun olmuş aslında. Biliyorsun hani baykuşlar falan da
Evet.
Radar atar, sonar atar etrafı falan, böyle birazcık çizer mizer karanlıkta. O tarz bir işleyiş söz konusu. Burada da bir bayan karakteri yönlendiriyoruz. Görme yetisi kayıp olan bir bayan karakter. Ama karakterimiz işte düşlerinde demeyeyim de zihninde bir malikane görüyor. Artık daha sonra mı görme yeteneğini kaybetti, yoksa görme yeteneğine sahip olan insanlar nasıl hayal eder, açıkçası bilmediğim için çok da fazla yorum yapamayacağım. Güzel olan şey ise oyunda seslerin çok başarılı bir şekilde kullanılmış olması. Çünkü yani görme engelli insanlar veya belli duyularını yitiren insanların diğer duyuları
gelişiyor.
daha fazla gelişmiş oluyor. Bu noktada da ses duyusu çok daha fazla kullanılmış. Karakterimizin kadın bir karakter olması ve topuğunu yere vurarak tak diye vurduğu zaman o etrafa daha fazla ses gidip etrafın daha belirgin bir şekilde çiziliyor olması çok hoş olmuş. Sunum olarak güzel. Korku atmosferini de başarılı bir şekilde vermişler. Sesi de çok güzel kullanmışlar. Büyük heyecanla bekliyoruz. Umarız vaat ettiklerini yerine getirebilecek bir oyun olur.
Enteresan deneyimler ve bir oyunun fikrini geliştirerek bir başka oyuna aktarmak da bence yine oyuncuların beğeneceği bir olay.
Mobil platformu küçümsüyoruz ama mobil platforma çıkan bazı oyunlar gerçekten de etkileyici olabiliyor. Bence ön yargıları kılmak lazım ve
daha fazla oyun var, daha fazla bağımsız insan o tarafta yer alıyor. O da çok önemli, fikirlerin geliştirilmesine yardımcı oluyor aslında. Birçok büyük firma belki de bu tip projeleri şey görüyordur, yapmayalım ya.
Tabii. Yani genellikle oyun endüstrisi şeye döndü. Yani ben bunu çok fazla söylüyorum belki ama getirisi var mı? Free to play falan satabiliyor muyuz? Satamıyor. Satılmıyor. Tamam, boş ver o zaman. O konsepte sahip.
Yani normal olarak gerçi olması gereken
tabii
konsept aslında.
Ama ticari
içinde
düşünmek sence Mesut, yani bir ürünün hep de böyle kalitesiz ve özensiz olması gerektiğini
ya işte orada sıkıntı ne biliyor musun? kalitesiz ürünü satabiliyorlar. O yani, zaman da problem kalmıyor.
Yani satıyorlar kesinlikle. Evet. Yani insanlar vaat satın alıyor biliyorsunuz.
Ne yazık ki evet. Ve kullanıcıların çok sesi çıkmıyor. Bir sonraki oyunda satın alıyorlar yine. Yani, bu da o zaman evet, sektör gitgide yani. Aynı yere
aşağıya
doğru gidiyor.
Gidiyor.
Ay etkinliğinde yine açıklaması yapılan konulardan bir tanesi Android 1'deki yenileme oldu. Bildiğiniz gibi giyilebilir eşyalar için özellikle de akıllı saatler için geliştirilen Android 1 aslında tam beklenen başarıya ulaştı sayılmaz. Gitgide açıkları kapatılarak daha gelişmiş bir işletim sistemi haline alıyor. En son dedikodulardan bir tanesi de iOS platformlarıyla çalışacaktı ki henüz öyle bir resmi açıklama da gelmemiş tarafta. En azından benim şu an bu videoyu çektiğim zamana kadar. Genel olarak işletim sisteminde yapılan yeniliklere baktığımızda el hareketleriyle artık sallama hareketleriyle ekranlar arasında gidip geleceğimiz gösteriliyor. Bu kolay ve güzel bir kullanışlı bir geliştirme olmuş. Aslında birkaç fikir de vardı bağımsız destek arayan kitlelerde. Evet, böyle akıllı saat şey fikirlerinde işte hareketlerle kontrol eden akıllı saatler gösteriliyordu. Şimdi işletim sisteminin içine bunu dahil etmişler. Artık saat üstüne resimler çizerek büyük ekranda hani o büyük kısmı tamamen resim ekranı olarak kullanılarak emojiler, gülücükler falan filan karşı tarafa gönderebilecekmişiz. Ben şu an çok fazla kullanmıyorum ama genel olarak internette yeni bir moda var. Bu gülücükler, çeşitli resimler kullanma konusunda.
Yeni bir moda derken bu, yani, biz MSN döneminde kaldım ben.
İşte GIF'ler art arta gitgide artık her yerde Instagram'da, Facebook'ta falan her yerde bunları görmeye başladım. Gülen suratlar, işte çeşitli resimler, ağlayan tipler falan filan. Gitgide bu da standart haline gelmeye başladı. Android Wear'da bildiğiniz gibi saat uygulamaları dahi ekranı kapatıyorlardı. Hareket ettiğinde görüyordum. Birçok saatte ne yazık ki ekranın sürekli açık kalması pil süresini çok hızlı tükettiği için çok fazla ekranı açık uygulama göremiyorduk. Ekranda açık kalan uygulama sadece genel olarak tema. Çok istersek ekranda saat açık kalıyordu düşük güç tüketim modunda. Şimdi uygulamalar da artık destekleniyor. Eğer uygulamanın sürekli açık kalmasını ve saat ekranda görünmesini istiyorsanız düşük güç modunda mesela bir harita uygulaması açık kalacak, arka ışığı söndürecek. Düşük güç modunda sürekli saatin üstünde görünür kalabilecekmiş. Bu şekilde kullanabilecekmişiz. Bunun haricinde aslında Android Wear'da benim beklediğim pil süreleriyle ilgili gelişmeler, işte işletim sisteminde çok daha farklı bazı fonksiyonların eklenmesi gibi şeyleri görmedik. Özellikle firmanın bence tamam bu akıllı saat üreticilerinin işi, işletim sistemi geliştiren adamın işi değil ama özellikle pil teknolojisi konusunda bir standart getirmesi lazım. Yani benim Android Wear işletim sistemimi kullanacak saatte şu ekran olacak. Ekran sürekli açık kalacak. Pil süresi ancak minimum şu kadar sağlanacak falan demesi lazım. Tabii ki şu an Google'ın kafası öyle işlemediği Android genel olarak serbest bir işletim sistemi olduğu için de üreticiler zorlanmıyorlar. Bu tip geliştirmeler mevcut. Bu arada Android M'de bir özellik var. Bunu da bir sonraki habere sakladım özellikle. Android M'in içinde bahsetmedim. Belki dinleyenler o zaman isyan etmişlerdir. Markette bazı düzenlemeler geliyor Android Market'te. Android Market'te bildiğiniz gibi kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu neydi? İzinler.
Evet.
El feneri uygulaması yüklüyorsun. Adam diyor ki mikrofonla erişebilir miyim? Arkadaş sen benim mikrofonuma erişip kişi listeme erişip ne yapacaksın?
Hayırdır?
Yani internet bağlantını kullanabilir miyim falan filan gibi saçma sapan bir sürü ayrıntılı izin istiyorlardı. Şimdi izinler gruplar altında toplanacaklar. Yani mesela ses iletişim izinleri diyecek. Altında açıklaması net bir şekilde yazabilecek. Ve uygulamayı kurduktan sonra verdiğin izni engelleyebileceksin. De.
Evet herhalde mesela yine iOS platformundan örnek vermek yanlış olur mu bilmiyorum ama iOS'ta da belli başlı şeyler var. Mikrofonuna erişmek istiyor, fotoğraflarına erişmek istiyor. Bitti.
Ve onu da erişmek istediği anda söylüyor sana. Tabii. Neden erişmek istediğini.
Mesela ben telefonu yeni aldığımda belli başlı programları kullandım. Aradan bir iki hafta geçti. İlk defa kullanıyorum. Dedim ya ben buna izin vermemiş miyim şimdiye kadar? Mikrofon özelliği şu bu. Bunun yanı sıra hepsini tek bir yerde listeliyor olması da çok güzel. Gidiyorsun senin mikrofonunu kullananlar vesaire. Ya da programın hemen altında bak şu anda bu senin mikrofonla ve fotoğraflarına erişebiliyor. Hangisini kısıtlamak istersin? Evet. Gibisinden
şu an hepsi sunuyor. Aynı şekilde Android M'de de kullanıcıya sunacak. Daha öncesinde üreticiler bunları kendileri ek programlarla yapıyorlardı. Şimdi işletim sistemine bunu dahil ederek de kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların önüne geçmek istiyorlar.
Belki de en önemli şey de gelişmede bu diyebiliriz herhalde.
Ya güvenlik açısı gerçekten Android'de o özgürlükle beraber birazcık sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Neden? Kullanıcılar hep şüpheyle yaklaşıyorlardı. Hep böyle bir çekinceleri oluyordu. Ya bu programı kuracağım ama acaba bir bilgimi çalar mı, çalmaz mı gibilerinden. Bence uygulamanın o özelliği kullanırken senden izin istemesi iOS'ta en güzel özellik. En baştan vermiyorsun izni. Diyor ki şimdi kameraya erişmek istiyor diyor. Sen neden kameraya erişmek istediğini algılıyorsun orada.
Çünkü ben o sırada fotoğrafla alakalı bir şey kullanacağım.
Zaten o sırada kamerayı açmaya çalışıyorsun.
Ha diyorsun. Daha önce demek ki bu herhangi bir şekilde şey evet. Geçmiyordu.
Mesela alakasız bir yerde mikrofon için izin istediğinde ne yapacağım mikrofonu deyip izin vermiyorsun. Ve program çalışmaya devam ediyor arka planda. O da güzel. Yani kapanmıyor. Sen bana bu izni vermedin diye.
Ola ki mikrofonla alakalı bir ihtiyacın oldu. Zaten onu da açabiliyorsun.
Evet ondan sonra açabiliyorsun. Android M'de bu gelişmiş özelliklerin, güvenlik özelliklerinin gelmesi kullanıcılar açısından önemli. Bir diğer önemli haberde Google'ın GoPro ile beraber işbirliğine giderek 360 derece video çekimi ve bunun sanal gerçeklik kaskıyla kullanımı üstüne geliştirmeler yapması.
Bayıldım.
16 tane GoPro kullandığınız bir yapı. Genel olarak kameralarla beraber yapının fiyatı 6400 dolar civarına erişiyor. Bu herkes için bir yapı değil zaten. Ya, ama tabii. Sanal gerçeklik kasklarıyla oluşturulabilecek ortamların, o bizim içinde bulunabileceğimiz ortamların çoğalması adına önemli. Çünkü özel şirketler bunları satın aldıktan sonra her yerde kullanacaklardır.
YouTube'la birlikte şey olması da, YouTube birlikte destekleniyor olması da çok önemliydi. Evet. Zaten hali hazırda şu anda izliyor arkadaşlar da haberle ilgili videoyu. Bir arabanın yanından gelip böyle bir kaydıra gidip sen de onu takip ediyorsun mesela. Araba giderken kadrajdan çıkmıyor aslında. Hiçbir zaman için kadrajdan çıkmıyor ve sen onu istediğin gibi takip edebiliyorsun. Kafayı kaldırıp bulutlara bakıyorsun.
Evet ya, burada önemli çok olan hoş. Zaten şu, eğer gözlüğün yoksa da player destekli. Player'da parmağından sağa sola bakıyorsun.
Evet şey var zaten. Sol üstte evet. Şey vardı.
Yönlendirme
vardı.
İstersen de fareyle geziyorsun.
Arabalar falan böyle sesleri geliyor ama sen kafayı kaldırıp yukarıda bulutlara falan bakıyorsun.
Evet çok güzel olmuş.
Gerçekten de orada olduğunu hissediyorsun. Arabayı takip etmen, kadrajdan çıkmıyor olması vesaire.
Şimdi daha gelişmiş bir algoritma ile daha yüksek çözünürlükte, daha net videoların kayıt altına alınabileceği konuşuluyor. Bakalım göreceğiz. Neler göreceğiz yani o tarafta. Gerçekten heyecanlandırıcı bir olay. Oculus Rift'te falan bakıyorsun. 2016'da eli kulağında yani. Geliyorlar.
Evet. Büyük heyecanla bekliyoruz. Zaten Oculus Rift kanadında da ilgili haberlerde de var.
Evet.
Çok güzel gelişmeler var. Yani Facebook'un Oculus Rift'i sadece bir oyun cihazı olarak görmediğinin güzel...
Zaten adamlar ne zamandan beri onu söylüyorlar.
Söylüyorlardı. Yani. Evet. Bunu da artık aktif bir şekilde gösteren bazı hamleler yapıyorlar. Biz tekrar o zaman oyun dünyasına haberlere geçelim arkadaşlar. Sony kanadından bir açıklama geldi. Biliyorsunuz Sony'nin en güvenilir kalesi artık oyun endüstrisi oldu diyebiliriz herhalde. PlayStation markasına çok ama çok önem veriyorlar. Bu noktada Sony kanadından gelen açıklamada PlayStation 4'ün bu senede birinci parti oyunlarda yani kendi sahip olduğu stüdyolar tarafından gelen oyunlarda aslında çok da tatmin edici işler çıkaramadıklarını ve oyunlar arasında da çok fazla fark, zaman dilimi farkı mesafe olduğunu dile getirdiler. Gerçekten de şöyle bir baktığımızda bu sene içerisinde en önemli oyunlar şu an ne kadar oldu? 6 ay neredeyse oldu. Yani 2015 yılına girelim.
Yani 5. ay bitiyor.
5. ay bitiyor. 6. aya giriyoruz ve 2 tane oyun var sadece. Order 1886. Onu da
ki onu da yani seven alır sevmeyen zaten oynamaya çok gerekli gördüğü bir oyun değil.
Kesinlikle. Hani böyle PlayStation 4 sahiplerinin görmesi gereken bir oyun ama direkt alıp almamak veya ikinci el olarak almak birazcık da şeye bırakılmış bir durum. Kullanıcıya bırakılmış bir durum. Bloodborne var. O da son derece sert bir oyun olduğu için yine bazı oyuncular...
Ben oynayamadım mesela. Çok zor geldi
mesela
bana.
Mesela kimisi şey diyor. Zaman kaybı diyor. Benim için zaman kaybı. Ben diyor niye diyor aynı şey boss'a tekrar gidip kesmeye
evet,
çalışıyor.
Ve şey var.
Bu gerçekten de.
Beni orada sıkan ne oldu biliyor musun PlayStation 4'te? Tamam ölebilirim, oyun zor olabilir ama arkadaş ölüyorsun, yükleme ekranı biraz 4 dakika bekliyorsun. Böyle saçmalık mı var ya?
Güncellemelerle falan düzeltmişler miydi onu bilmiyorum.
Yok ya
ama.
Hiç düzelmedi yani. Düzelme en azından düzelmiş yani. Hali bile beni tatmin etmedi. Ben oynamıyorum. Ölüyorsun, bekle baba bekle ya. Böyle saçmalık mı var ya? Madem çok öleceğim. Bari yükleme ekranı hızlı gelsin.
Sabır şey yapıyor seni. Sabır sınavına tabi tutuyor oyun her açıdan.
Ya makinamız yetmedi deyip sıvamışlar bence. Hani genel olarak.
Evet. Birinci parti stüdyo kanadından gelecek bir diğer oyunda Until Dawn. Bildiğim kadarıyla kış döneminde gelecek arkadaşlar. Onu da bekliyoruz ama tabii bu oyunlar birinci parti olarak baz alındığında çok da tatmin edici.
Evet.
Yeterli değil. Ya yani ben burada hani Bloodborne'un kötü oyun olduğunu söylemiyorum ama tek başına yeterli bir oyun değil
yani...
bence.
O PlayStation 4 sahiplerinin hepsine hitap eden bir oyun değil. En
evet,
azından onu söyleyebiliriz. Bir Uncharted 4 ya da bence God of War değil yani.
Kesinlikle.
Yanından
zaten
geçmesi.
Örnek vereceğiz şimdi ama onun öncesinde şuna da değinmek istiyorum. Mesela Sony'de yakın dönemde tıpkı Microsoft'un yaptığı gibi birinci parti stüdyolardan gelen destek yanı sıra üçüncü parti stüdyolarda anlaşıp platforma özel, en azından konsollarda platforma özel. Yani Xbox bana çıkmasın, PlayStation 4'e çıksın veya geç çıksın bir sonraki platforma politikasını güdüyor. Street Fighter 5, Everybody's Gone to the Rapture ve Soma çok önemli. Amnesia ile birlikte çok güzel bir başarı elde ettiler. Soma da çok gümbür gümbür geliyor. Başarılı bir korku oyunu. Bu oyunlarda tabii PlayStation 4 kanadına gelecek.
Ama çok korku oyunu çıkmaya başladı ya.
Çok çıktı. Özellikle,
işin suyu çıktı yani.
Özellikle bağımsız yapımcılar cephesinden first person bakış açısını ver. Etrafa bir iki tane hop hop koy. Zaten bir de ışıkları kararttın mıydı al sana korku oyunu evet. Diye insanlara sunmaya çalışıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. O konuda da genel itibariyle çıkacak kaliteli oyunlara da darbe vuran bir şey bu.
Bir de ben şeye çok üzülüyorum ya. Üçüncü parti stüdyonun konsola özel oyun çıkartması kadar da saçma bir şey yok. Tamam, para alıyorlardı, bilmem ne alıyorlardır da. Yani firmalar gerçekten bu jenerasyon konsollarda o kadar fazla şey yaptılar ki, hata yaptılar ki kendileri hatlarına. Kendi stüdyoları oyun yetiştiremiyor. Gidiyorlar üçüncü parti stüdyoları da engelleyerek diğer platformlara oyun çıkmasına oyunculuğa zarar veriyorlar.
Tabii ki şimdi şey de var. Mesela halihazırda bugünkü oyun endüstrisinde bir oyun çıktığı zaman o adam o oyunun herkese ulaşmasını istiyor. Bugün Mortal Kombat X'in düşünebiliyor musun? PlayStation 4, Xbox One yanı sıra mobil platforma çıkıyor olması ama Xbox 360 ve PlayStation 3'e halen çıkmamış olmasının sebebini. Yani mobil platforma çıkmış ya.
Evet.
Ama geride bıraktığımız 150 milyonluk nüfusa sahip konsola çıkmamış. Yani toplamı PlayStation 3 ve Xbox 360'da böyle bir durum var. Kısaca bir şey daha değinmek istiyorum ben, lafı da çok fazla uzatmadan arkadaşlar. PlayStation 3'ün 2 yıllık döneminde çıkan oyunlara baktığımızda Uncharted, Resistance, Resistance 2, Warhawk, Ratchet & Clank, Motor Storm, Heavenly Sword, Hazy Gage, bayağı bir patlak bir oyundu çünkü o. Valkyria Chronicles, Metal Gear Solid 4, Little Big Planet ve Motor Storm Pacific Rift var. Soulcan var ardından. Bunlar PlayStation 3'ün 2 senelik döneminde çıkan oyunlar. Ve gerçekten de ya Uncharted, Resistance ve Metal Gear Solid 4, Valkyria Chronicles falan filan bunlar enfes oyunlar.
Evet.
Muazzam oyunlar. Hani böyle oyun kütüphanesinde durması gereken oyunlar. PlayStation 4'e baktığımızda Killzone, Shadowfall, Infamous Second Son, Bloodborne, Order, Little Big Planet 3, Neck bence felaketti. Basement Crawl, yani evlere şenlik. Dry Club, Last of Us Remastered'ı da saymıyorum. Bu kadar.
Evet.
Böyle bir durum.
Ne yazık ki yeni nesil konsolar kötü bir başlangıç yaptılar. Umarız bundan sonra toparlarlar. Ya o tarafta böyle bir neşesizlik var. Ben anlamadım ya.
Abi ne yapacağını bilmiyor endüstri. Mesela Konami'nin çıkıp da artık büyük bütçeli yapımlar bize kar getirmiyor. Biz bundan sonra mobile yöneleceğiz demesi. Üstüne bir de PT'yi yani Silent Hills'ı iptal etmesi şunu gösteriyor ki ilerleyen dönemlerde artık 60 dolarlık oyunlar tamamen ortadan kalkacak. Mesela Sony'nin PlayStation 4'teki en başarılı hamlesi free-to-play oyunları platformuna taşımaktı. Ama şu da var.
Free-to-play
bir oyun olmak için de konsol almazsın. PC'de hala hazırda çok çok başarılı free-to-play yapımlar var. Konsolların sonu gelmeyecek belki ama eskisi kadar lezzetli oyunlarla karşılaşabileceğimize inanmıyorum.
Bir sonraki jenerasyon çok farklı
olacak.
Çok
farklı olacak. Kesinlikle çok farklı olacak.
Bakalım neler göreceğiz. Çok enteresan bir gelişme var. Biliyorsunuz Razer'ın rengarenk klavyeleri, kulaklıkları falan görmeye alışmıştık o renkleri değişen. Şimdi ise bir gamepad eklediler buna.
Çok ilginç geldi bana.
Gamepad diyorum pardon, mousepad eklediler. Evet, mousepadlerin genelde siyah mat bir yapılar olur. Hani çok renkli yapıların tercih edildiğini görmedim o tarafta oyuncular tarafından.
Mouse'un hareketini alsın da çok da önemli değil üzerinde ne olduğu dersiniz.
Şimdi
genellikle
ise etrafındaki ışıklandırması özel yüzeyiyle beraber USB bağlantısıyla dünyanın en egzantrik, en gelişmiş herhalde mousepadlerinden bir tanesiyle karşımıza çıkıyor Razer. Firefly Gaming Mousepad olarak isimlendiriliyor. Ve uygun uygulamasıyla beraber de üstündeki o chroma efektini verebiliyorsun. Enteresan olmuş, ilginç olmuş. Oyuncu bilgisayarlarını renklendirmek adına klavyesi renkli, faresi renkli olanlara bir de al mousepad'in de renkli olsun. Odan disco'ya mı döndü Deniz? Onun bir ismi var.
Çin pavyonu diyecektim ben ama disco'da olabilir. Yani çok fazla da renkli bilmiyorum ya. Ben kişisel olarak çok aşırı böyle renkli şeyleri de pek beğenmiyorum.
Ya ben de çok
aydınlatılmış,
ışıtılmış.
Ama tabii ki onu ne bileyim oyunu özgü olarak ateş ettiğinde işte mouse... Ya tamam zaten mouse'da klavye rengi
tek
değişiyor.
Tek renk de yapabilirsin. Sana sunmuş adam.
Tabii canım. Ya orada bilmem...
Yeşil yap gece görüşüne renk. Evet istediğin renk kadar renk yapabiliyorsun. Güzel olmuş gerçekten. USB bağlantısında altın kaplamışlar. Böylece daha hızlı renk efektleri değiştirebiliyorsun. Yani o da ayrı bir geyik.
İşte onda artık kaç paraya geleceğini siz hesap edin arkadaşlar.
Ama güzel bir atılım olmuş. Benim hoşuma gitti en azından.
Güzel güzel ama farklı biraz eğer fiyatı da bilmiyoruz şu anda. Henüz belli bir fiyat şeyi yok herhalde.
En azından biz bu haberi yaparken fiyatı belirlenmemişti.
Yani lüks mü değil mi onu ancak fiyatını gördükten sonra söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Beraber konuşuruz o tarafta. Bir diğer haberim de MSI'dan geliyor. MSI sektörünün ilk Windows 10 sertifikalı anakartını duyurdu. H81 ve P33 model isimli anakart üstüne genel olarak baktığımızda işte orta sınıfta LGA1150 soketli 4. nesil Intel işlemcileri takabileceğiniz DDR3600 MHz destekli bir anakart var burada. İşte USB 3.0 SATA 6 ya yani SATA 3.0 SATA 6 Gbps olarak isimlendirmeye gerek yok onu. SATA 3.0 desteğiyle gelen bir anakart ama burada ne önemi var? Windows 10 sertifikasına sahip olması sayesinde biliyorsunuz ki bunun sürücüleri, BIOS'u Windows 10'a şimdiden hazır. Daha Windows 10 yok ortada ama en azından ilk sertifikalı anakartımız da piyasaya sürülmüş
reklamını
oldu.
Reklamını yapıyor. Evet, bu da reklam. Farklı bir reklam.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Artık Windows 10'a şimdiden hazır bir sistem istiyorsanız bir anakart var piyasada. Onu da söyleyebiliriz.
Evet, ben buradan oyun dünyasına o zaman hızlı bir şekilde geri dönüyorum. Zaten benim son iki haberim ondan sonrası kısa kısa olarak geçecek. Twitch platformunu biliyorsunuz arkadaşlar. Oyunların tüketildiği, izlenerek tüketildiği en önemli platformlardan birisi haline geldi. YouTube'la birlikte. YouTube kanadından da hali hazırda bir canlı yayın kanalı, oyun odaklı bir canlı yayın kanalı bekliyoruz. Twitch kanalından bir açıklama geldi geçtiğimiz günlerde. Hali hazırda 1 Haziran tarihinde Hatred isimli bir oyun çıkacak arkadaşlar. Tam anlamıyla Nazi kafası. Nazi kafası olmasına rağmen Polonya tarafından gelen bir oyun olması da ayrıca yani ilginç bir durum. Çünkü biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin ilk saldırdığı ülke Polonya oldu. Adamların başkenti değişti yani Krakow'dan şeye Varşova'ya bildiğin yani düz ettiler adamları. Başkentleri değişti o saldırıdan sonra. Her neyse bunun üzerine Polonya kanadından Hatred isimli bildiğin nefret odaklı ve insanlığı öldürmek amaçlı. Her kesimden insanı adam öldürmeye odaklı bir oyun gelecek arkadaşlar. Twitch bir açıklama yaptı. Dedi ki biz de artı 18 değil, adults only. Yani direkt olarak yetişkinlere özgü oyunlar yasak. Kuzey Amerika kanadı için bu duyuru yapıldı ama bence Avrupa kanadına da yansıyacaktır. Nihayetinde Hatred'in de zaten Avrupa temelli bir oyun olması ve Avrupa'nın da bu tarz olaylarda son derece sıkı önlemler
YouTube
alıyor olması.
YouTube ne yapacak o zaman acaba?
YouTube'da bence bu tarz, yani bakalım Hatred'in Let's Play videoları YouTube'da nasıl boy gösterecek? Ben de bunu büyük heyecanla merak ediyorum ama mesela Manhunt Twitch üzerinde yine yasaklanmış bir başka oyun. San Andreas'ın sansürlenmemiş sürümü de yine aynı şekilde Twitch üzerinde yasaklanmış bir başka oyun. Ama bu oyunların sansürlenmemiş versiyonlarını YouTube üzerinde bulabiliyoruz. Yani YouTube üzerinde biliyorsun şey var yani gerçek oyun değil. Gerçek bazı vahşi olayları da
evet.
Yani vahşet olaylarını da görebiliyorsun.
Şimdi sana kritik bir soru sorayım mı?
Buyurun.
Bölüm sonu canavarı nasıl bir tepki koyacak bu?
Biz kendi oyununa? Şeyimizden yapacağız. Evet. Sunucu
yapacağız ama değil mi?
Hatred yayınlarını arkadaşlar kendi canlı yayınımız üzerinden, kendi sunucularımız üzerinden gerçekleştireceğiz.
Ama yapacağız yani eninde sonunda adamları biçeceğiz.
Ya ben açıkçası Hatred'in mantığını sevmediğim için.
Ama oyunu sevdim ben, diyorsun. Ben yok, mantığı sevmedim ama oyun eğlenceli.
Ben oyunu da pek sevmedim. Bana pek bir şey ifade etmiyor ama nihayetinde buna ilgi duyan, bunu görmek isteyen insanlar var. Ve bölüm sonu canavarı platformunda da bir şekilde bunu insanlara ulaştırırsın. Ha bu Let's Play olmaz, canlı yayın olmaz da oyun çıktığında deneyim edip arkadaşlarımıza tabii ki işimiz bu. Nasıl bir oyun olduğunu, oyun olarak ne kadar değerli bir oyun olduğunu anlatmaya çalışırız elbette. Böyle bir durum sunusu.
Evet, bölüm sonu durum canavarı söz konusu. Dik duruşunu ortaya koydu. Evet. Biz her oyunu inceleriz. Biz her oyunu inceleriz.
Bir tane daha oyunumuz var. Leisure Suit Larry. Sen bunu bilirsin ya. Çapkınlık
evet,
oyunu.
Larry.
Yani sen bilirsin derken sen PC tabanlı.
Gençliğimizde sansürü nasıl kaldırırız diye hayallerini kurduğumuz.
Oyunlardan bir tanesi.
Çakma çizgi filmi oyunlardan.
Bu oyun da Twitch üzerinde.
Çakma derken yani oyun çakma değil. Sadece o grafiklerde bile sansürü nasıl kaldırırız diye gençlikte hayal kuruyorsun. Böyle saçma bir şey olabilir
bunlar
mi?
Ulaşabiliyor
çocuk aklı işte.
Bunlara ulaşabiliyordun. Evet. Leisure Suit Larry de, Çapkın Larry de bu böyle bastı bacak kel bir karakterdi hafiften böyle bir...
kel ama yani of, evet.
Felaket bir karakterdi tabii ki. O da engellenenler arasına takıldı. Artık çapkınlıklarına şahit olamayacağız arkadaşlar. Buradan bir diğer haberime geçeyim müsaade edersen.
Evet.
Slightly Mad Studios biliyorsunuz Project Cars'ı birkaç defa erteledikten sonra geçtiğimiz ay, daha doğrusu bu ay içerisinde çıkışını gerçekleştirdi araba yarışının. Yani.
Ya orada ne çok komik da... biliyor musun? Oculus VR destekli diyor. Oynayan arkadaşlar görmüşler diye. Dev gibi bir logo var.
Evet.
Arkadaşlar şöyle bir destek söz konusu oyunda. Oculus'u takıyorsunuz. Menüfüden Oculus'u desteklemiyor. Körlemesine gidip böyle tıklayıp menüde bir yerleri bulman gerekiyor. Çünkü Oculus iki boyutlu şeyleri gösteremez. Oculus destekli olması lazım. Oyun iki menüyü önünüzde görün.
Tam olarak Oculus Rift'e özgün bir şey olmuş.
Evet, özgün. Ama oyunun içi Oculus'u destekliyor. Yani oyunun içine kadar ulaşabilirsen yarış pozisyonuna... Oculus'ta oynayabiliyorsun. Şey aynen bir de gitmişler Oculus logosu koymuşlar ya. Böyle mi destek yani? O da çok garip. Menüsü falan desteklemiyor.
Evet zaten çok da başarılı bir...
Yani ben zaten keyif almadım oyundan da.
Beklediğimiz kadar başarılı bir oyun olamadı açıkçası ama... Bakalım bir sonraki oyunları nasıl olacak? Büyük heyecanla bekliyoruz. Ben şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Slightly Mad Studios DirectX 12 ile alakalı bir açıklamada bulundu ve... DirectX 12'nin %30-%40 oranında işte oyun stüdyolarına faydası
beklenen
olacağını
gibi. Zaten videolar da yayınlandı. Benzer bir şekilde videoda da
performans
gerçek
anlamda görünüyor. Performans artışı gerçekleşeceğini söyledi. Bazı arkadaşlar bunu eleştirmişler açıkçası. İşte her gelen güncelleme ile birlikte hali hazırda ekran kartlarından tut da mobil cihazlara kadar geriye gidiş söz konusu ama işte bu gelecek güncelleme yani DirectX 12 ile birlikte oyunculuk gerçekten de bu %20-%30 oranına ulaşacak mı? Biliyorsun çok fazla vaat var.
Evet ama hem şey var orada. Mantalite baştan sona değişiyor. Gerçek anlamda, ciddi anlamda bir yenilenme var. PC'nin konsola yaklaşması var orada. O çok önemli bir adım ve genel olarak real testler gösteriyor bunu. Mental gibi. Yani mental da şu anda, mental destekli oyunlarda da, testlerde de bakarsa arkadaşlarımız. Zaten burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında bu güncellemelerin hepsi düşük işlemci, iyi ekran kartı ikilisine çok fazla yarayacak güncellemeler olacak. DirectX 12 dahil buna. Tabii ki ekran kartı ve işlemciniz çok yeterli olduğu halde DirectX 11'in limitlemelerinden dolayı sıkıntılar yaşıyorsanız onda da bir gelişme yaşayacaksın. Yani donanımın en verimli kullanılması, işlemci yükünün azaltılması, aradaki boş döngülerin olabildiğince azaltılarak işin anında gerçekleştirilmesi üstüne kurulmuş bir API'den bahsediyoruz bu sefer.
Yani büyük ihtimalle DirectX 12 çıktığı dönem şöyle bir testler yapılacak. Gerçekten tabii. De bu etki yapıyor mu yapmıyor mu ortaya konulacak. Ondan
ekran
sonra
kartı firmalarda stabil sürücüleri yayınlayana kadar tabii belli bir süreç geçecektir ama biz gerçekten çok büyük beklenti içindeyiz bu konuda.
Yani mental teknolojisi için de aynı şekilde büyük beklentisi içerisindeydik. Onun da yani bir etkisi
mental
oldu.
Mental yarar sağlıyor, yaramıyor değil. Yani dediğim gibi orada zaten mükemmel olanı daha mükemmel yapacağız değil de elinde mesela düşük işlemci, iyi ekran kartı olan insanlara bir seçenek
yarar
sundular.
Yarar sağlayacak bir seçenek
işlemciye
sundular.
Çok fazla yatırım yapmana gerek yok. Artık iş ekran kartı üstünden gidecek demeye çalıştılar. Ki oldu aslında. Olmadı da değil.
Yani bu da NADAS'a bıraktığımız bir başka proje. Bakalım DirectX 12 çıkacak da göreceğiz.
Temmuz sonrasında göreceğiz inşallah. Oculus Rift ile ilgili haberlerimize geçelim isterseniz. Oculus Rift bildiğiniz gibi 2016'nın başında artık satın alınabilir hale gelecek. Bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oculus VR firması Surreal Vision şirketini satın aldı. Surreal Vision'da bildiğimiz bu içinde yaşadığımız çevrenin direkt olarak sanal gerçekliğe aktarılması üstüne çalışmalar yapan bir firmaymış. Şu anda aslında bir video izliyorsunuz. Bir araba yolda hızlı giderken çevrenin de 3 boyutlu haritasını çıkartıyor. Kasklarla görebilmemiz için. Bu aslında şunu sağlayacak. Mesela Google Maps'te şehrin içinde dolaşıyorsun ya. Oculus Rift'le dolaşabileceğin kalitede 3 boyutlu ortamların oluşturulmasını sağlayacak. Hiç gitmediğiniz, gitmek istediğiniz mekanları gerçek
gidip
anlamda
gidip de görmediğimiz.
Evet, dolaşıyormuş hissine kapılabileceksiniz. Zaten aslında Facebook'un da istediği buydu. Yani Facebook'un istediği hemen al bunu oyunlar oyna daha kaç uç değil de işte arkadaşlarınızla Paris yolculuğunu
tabii canım,
sanal ortamda
Facebook üzerinde
yapmak.
Okey oynarken bunu kullanın diye çıkaracak halleri yok.
Zaten okey oynarken de kullanmanı istiyor ama istiyor, nasıl istiyor? Okey masasında arkadaşını görmeni istiyor adam.
Direkt olarak.
Tabii okey masasını 3 boyutlu görmeni istemiyor yani. Okey masasını gör ama arkadaşın da yanında otursun. O hissiyatı sana yaşatsın diyor. Öyle olursa da tabii taşları biraz hareket ettirmek zor olabilir ama
taş
keyifli
çalma.
Olur ha.
Taş çalma yoksa yeni
çekirdek yerken falan bir de aktarıldığını düşün ortama, çayını falan içerken böyle.
Olabilir.
Kinect sayesinde bambaşka bir gerçekliğe ulaşırsınız. Bu arada yine bu hafta tartışılan konulardan bir tanesi Oculus Rift için gerekli olan sistem gereksinimleri açıklandıktan sonra kaç liraya mal olacağı bu sistemin hani tartışılmış. Genel olarak Oculus Rift destekli bir sisteme baktığımızda, Oculus Rift'in hakkını verebilecek bir sisteme baktığımızda işte GTX 970 veya 290 AMD tarafında Intel i5-4590 ve üzeri bir işlemci, 8 GB'dan fazla bellek, HDMI 1.3 video çıkış desteği bulunan bir ekran kartı, 2 adet USB 3.0 portu, Windows 7 SP1 veya üzeri bir işletim sistemi olarak aktarılmış. Genel olarak bu sistem de 1500 dolarlık bir makineye tekabül ediyor. Yani Oculus Rift'i ben deneyimlemek istiyorum diyorsanız daha bu gözlüğe para vermeden önce 1500 dolarlık Amerika fiyatıyla bir sisteme de sahip olman gerekiyor.
Ortalama.
Böyle bir durum söz
Türkiye'de
konusu.
Türkiye'de 3000-4000 lira.
Ya 1500 işte 5000-6000 liralık bir makine gibi bir şey.
Ben biraz iyimser yaklaşmışım. Ben hala evet. Şey diyeyim ya.
Çünkü
dolar 1300-1400 seviyelerinde de hayal ediyorum.
Öyle bir şey KDV falan ekledin mi bayağı iyi bir paraya çıkıyor. Böyle bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Tabi burada monitör eklememişler. Oculus Rift'i monitör olarak çok etkin kullanamıyorsunuz. Pikselleri çok fazla görüyorsunuz. Kalitelidir. Bir de iyi bir monitör alacaksınız buna. Fiyat daha tutacak.
Zaten her daim de Oculus Rift'le etkileşim halinde olmadığın için monitöre her daim ihtiyacın olacak.
Evet.
Yani birazcık Oculus Rift'in şu aşamada lükse girdiğini söyleyebiliriz o zaman.
Ya aslında zaten hani genel olarak kullanım itibariyle baktığında aslında herkes kullansın tarzında bir şey söz konusu
şey,
şu anda olması zor.
Daha da merak ediyorsun.
3 boyut var, sanal gerçeklik var falan var. Deli gibi işlem gücüne ihtiyaç duyan bir sistem zaten.
Bu noktada Project Morpheus'u daha fazla merak etmeye başlamıyor musun? Şimdi sistem gereksinimleri falan da
açığa çıkınca. PlayStation 4 nasıl yetecek değil mi? Bir bakalım.
Bence ona. Ayrı bir platform çıkacak ya.
Ya orada ayrı platformun ötesinde şu var. Şimdi Sony elindekini biliyor ya. Elindekine göre bir şeyi gerçekten
optimize
yapabilir, optimize edebilir. Bilemiyoruz. Yani bir kısmı video olarak geçersen onu 3 boyut zannedersin falan filan. Anlatabiliyor olabildiğince hile de yapabilirler.
Ona özgü yazılımlar uygulayabilirler kesinlikle.
Ama bakalım fiyat çok önemli. Şimdi Oculus Rift 300 dolar Morpheus 700 dolar olursa yok canım. Konsolun öldüğünün resmidir zaten.
Konsolun
yani.
İki katı.
Aynen.
Ya gerçi Sony'nin bazı hatalar PlayStation Vita'da olduğu gibi bazı ciddi ölümcül hatalar yapabiliyor ama burada inceleyip sık dokuduğunu düşünüyorum.
Ben fiyatının pahalı olacağını düşünüyorum ama hiçbir Sony tabii ürünü ucuz olamıyor biliyorsun. Konsollar hariç.
Bakalım bekleyip göreceğiz. Korktum evet. Ben şimdi sen böyle söyleyince ya. Ben de Project Morpheus'u
merakla bekliyorum
ben de.
Çünkü çok gelişmiş bir sistem ve en kötü zaten sadece gözlüğü almayacaksın biliyorsun. Orada kameran olması lazım. Ekstra olarak Move
olacak. Tabii
olacak.
Canım.
Onlar oyun da para. Olacak. Tabii oyun da olacak.
Oyun var bu işin.
Yani o işe başlangıç Oculus Rift'ten daha pahalı olacak. Oculus Rift'ten en azından PC'desiniz ya. Oho, bir sürü bedava uygulama var. Olan oyunları bile Oculus Rift'le oynayabileceksin.
Oynayabiliyorsun. Bir de açık bir platformda olduğu evet. için çok farklı yapımcılardan çok farklı oyunlar. Ücretsiz demolar falan da geliyor.
Konsolda
yani.
Ama emin ol o bir yerde gezmeni gerektiren uygulamalar bile paralı olacak. Yani Paris'i mi görmek istiyorsun 5 dolar ver?
Paris'i gördüm ve artık şeyde Köln'ü de görmek istiyorsan ha. 2 dolar daha açık falan filan gibi şeyler olabilir. Ben buradan kısa kısalara değineceğim arkadaşlar ve benim bu haftaki oyun haberlerim tamamlanıyor. Resident Evil Remake daha önce 2001 veya 2002 yılında Nintendo GameCube'e çıkmıştı. İlk Resident Evil oyununun yeniden yapımıydı. Tamamen her şeyle yeniden yapımıydı. Gerçek anlamda remake'ti. Bugünkü remastered sürümler arkadaşlar remake değil zaten. Her neyse remake'in remastered'ını PlayStation, Xbox One ve PC platformuna getiren bu sene Capcom. Ardından Resident Evil Zero'yu da Nintendo GameCube platformundan sonra yeni nesil konsollara ve PC'ye getirecek. Resident Evil Remake Remastered zaten 1 milyon üstü satış rakamıyla Capcom'u memnun etmiş olacak ki Zero'yu da aynı şekilde hali hazırda yeni nesil konsollara ve PC'ye getirecekler. Ben bu noktada seviniyorum açıkçası. Evet yeni nesil oyuncular pek hitap eden bir oyun değil. Ama mutlaka daha önce Nintendo GameCube'de olduğu için veya Nintendo Wii'de olduğu için deneyim edememiş oyuncuların deneyim etmesi gereken bir hardcore yapım Resident Evil Zero. Sana da vermiştim Nintendo GameCube oynayabilme şansın oldu mu bilmiyorum.
Ne yazık ki olmadı. Ben hatta oyunu kaybettim herhalde değil mi? Bu oyunu mu kaybetmiştim?
Yok remake'in bir CD'si yoktu. Da. Sen de bana evet. karşında Red Dead Redemption'ı vermiştin.
Ha, öyle
benim
bir
için
şey
karlı bir alışveriş. Benim için karlı bir alışveriş evet. oldu açıkçası.
Ben aldım eksik getirdim bir de.
Yok eksik değil canım. Bir tane CD'si kayıptı.
Neredeydi o acaba ya? Çok enteresan.
Bilmiyorum. Bir tane daha şeyden
belki sen bana öyle verdin.
eBay'den aldım. O da olabilir.
Evet
ha.
Yani değil mi?
Ben de şimdi şüpheye düştüm. Ha. Yani şimdi olabilir, o da olabilir. Bir diğer kısa haberim arkadaşlar. Daha önce de zaten bu X1'de konusunu değindiğimiz Mortal Kombat X ile alakalı. Mortal Kombat X'in PlayStation 3 ve Xbox 360 sürümleri aslında yaz aylarında çıkışını gerçekleştirecekti. Ancak bir erteleme haberi geldi ve 31 Aralık tarihinde eski nesil konsol sürümlerinin gelmesin.
Ya zaten gelmese de olur. Oyun öyle çok mehtap bir şeydi.
Evet. Yani Mortal Kombat 9'daki etkiyi insanlar üzerinde bırakamadığını evet. söyleyebiliriz. Bir diğer haberim Wildstar'dan geliyor arkadaşlar. MMO sevenlerin, MMO türünü takip edenlerin yakından tanıdığı bir isim. World of Warcraft'ı tahtından etme değil ama World of Warcraft gibi yeni bir akımı başlatacağı söylenen bir MMO oyunuydu. Ancak gelin görün ki sunucuları çok da fazla bir icraata geçemediler. Çok başarılı bir oyun olmasına rağmen maalesef istenileni elde edemedi ve bunun üzerine Wildstar arkadaşlar sonbaharda ücretsiz olarak karşımıza çıkacak. Free to play olarak yolculuğuna devam edecek. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Bir diğer haberim geçtiğimiz hafta maalesef gözden kaçırdığım bir haber arkadaşlar. Özür dilerim bu noktada. GTA 5'in Türkçe yaması yayınlanmış ve şu anda bölüm sonu canavar üzerinden.
%100 mü?
%100 en son gelen yamalarla birlikte de halihazırda eksikliklerini de gidermişler ve şu anda tam anlamıyla bir GTA 5 deneyimi yaşamak isterseniz Türkçe olarak bölüm sonu canavar üzerinden GTA 5 künyesinde haberleri araştırdığınızda orada haberlerde muhakkak göreceksiniz zaten.
Google'da bulamazsınız bölüm sonu canavarına mutlaka.
Ben bölüm sonu canavarına
evet, orada oraya
tavsiye ediyorum Google'da araştırın. Kendi reklamımızı yapıyorum. Son haberim BioShock serisinden arkadaşlar biliyorsunuz Ken Levine ve ekibi dağılmıştı. BioShock Infinite'in ardından dağılmıştı demeyelim. Irrational Games ekibi küçülmeye gitmişti ve daha küçük bir kadro ile birlikte daha farklı oyunlar geliştireceklerini dile getirmişlerdi. Ancak 2K ekibinden gelen son açıklamayla birlikte tamam Ken Levine ve ekibi başka bir oyun yapacak ama BioShock serisinin bitmediğini, halihazırda da 25 milyon sattığını bütün bir serinin, BioShock Infinite'in 11 milyonun üzerinde sattığını dile getirmiş. Ben şahsen çok mutlu oldum. Çünkü hikaye bazlı oyunların sayısı günden güne azalıyor. Evet. Büyük bütçeli yapımların sayısı günden güne azalıyor. Azalmasının sebebi de oyuncuların ilgi göstermemesi. Bu tarz değerli yapımların ilgi görmesi devamında bu tarz başarılı yapımların da oyun endüstrisinde para kazanabileceğine güzel bir örnek teşkil ediyor. Devamının geleceğinin de sinyallerini vermiş oluyor.
Bu ama devamının aynı kalitede geleceğinin sinyalini vermiyor işte.
Yok, bence gelmeyecek. Evet. Bence gelmeyecek. Çünkü yapımcı ekip falan değişti. Bakalım nasıl bir oyuna karşılaşacağız bir sonraki Bioshock oyununda.
Kısa kısa haberlerimize Microsoft kanadıyla başlayalım teknoloji tarafında. Microsoft'un market düzenlemesiyle ilgili bazı açıklamalar oldu. Bildiğiniz gibi Windows 10'dan sonra cep telefonu, tablet ve masaüstünde aynı marketi kullanıyor olacağız. Uygulamalar destekliyorlarsa eğer hem cep telefonunda hem tablette de görünecekler ve arada böyle hiç geçiş süresi farkı olmadan uygulamayı her yere devam ettirebileceğiz bulut özelliğini desteklemesiyle birlikte. Ama şu var, Microsoft Market'e girdiyseniz eğer birçok gelişmekte olan uygulama marketinde olduğu gibi işte bilmem nenin rehberi diyor. Mesela diyelim ki olmayan bir uygulama. Nedir bu? En son bizim kullandığımız Periscope uygulaması. Android'e de geldi şimdi. Orada da canlı yayın yapabiliyorsun. Nerede yok? Windows Phone'da yok henüz. Hı hı. Windows Phone'da Periscope diye attım mı Periscope uygulama rehberi diye bir şey çıkıyor. Aynı logosuyla, aynı bilmem nesine, aynı ismi kullanarak. Neden? İşte o isimden arama yapan insanları bir şekilde yakalamak istiyorlar orada. İşte bu tip rehberdi, mapberdi, çakma hile şeyiydi.
Ya
işte...
şey söyleyeyim ben sana en basitinden. Flappy Bird çıktı, çok meşhur oldu. Flappy Bird'e benzer trilyon tane oyun çıktı.
İşte bu tip uygulamalar önüne geçmek istiyorlarmış. Bunları engellemek ve kaldırmak istiyorlarmış marketten. Özellikle açıklamasıyla kendisi arasında farklılıklar bulunan uygulamaları, ikonu başkasına benzeyen uygulamaları falan kaldıracaklarmış. Artık izin vermeyeceklermiş. Böylece marketi toparlamak istiyorlar Windows 10 öncesinde. Önemli bir adım.
Kesinlikle çok önemli.
Google'un atması gereken, hatta artık Apple'ın da ciddi bir şekilde eğilmesi gereken adımlardan bir tanesi. 3 markette çöp doldu. Ya çok fazla çöp uygulama var.
Kesinlikle
hiçbir katılıyorum. Hiçbir işe yaramayan, tamamen tüketiciyi aldatmak, bir şekilde makinesine kurulup bilgilerden birkaçını ele geçirmek üzere oluşan bir sürü uygulama var. Android tamam diyorsunuz, iOS'a giriyorsun. Neredeyse şu şey var ya, dik gidiyorsun arabayla sağa sola arabayı kaydırarak diğer arabalara çarpmadan oynadın oynar.
Evet biliyorum.
50 bin tane var ya oyundan farklı evet. isimlerde. Biraz daha hepsinin bu, resmi falan farklı ama böyle.
Bir kalite çıtası olması lazım değil
evet,
mi?
Evet bir şey olması lazım. Ya da o uygulama varsa bir sonraki uygulamaya izin vermemesi lazım en azından diye düşünüyorum artık. Evet. Bu konuda Microsoft'u tebrik ediyoruz. Umarız başarılı bir şekilde marketi temizlerler. Dünyanın en büyük fotoğrafı ünvanı el değiştirdi diye bir haberimiz var. 365 gigapiksellik bir çalışma Avrupa'nın Mont Blanc dağından bir çalışmayla geldi. 365 gigapiksellik bir fotoğraf oluşturulmuş. Birçok fotoğraf çekilerek 2 aylık bir sürede bunlar birleştirilmişler. Ve çok uzak nesneleri zoomlayabildiğin, yakınlaştırabildiğin interaktif bir çalışma ortaya çıkmış. Şu anda görsel olarak karşınıza geliyor.
Nereden görebiliyoruz bunu?
Web sitesi aktif olarak şu anda bu interaktivite çalışıyor. Farenizle bilgisayarınızdan yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. 3500 metre yükseklikte 2 hafta boyunca sadece fotoğrafların çekimi sürmüş. -10 derece sıcaklıkta çalışmışlar. Ekstra olarak bunların tekrar bilgisayarda işlenmesi de 2 ay kadar zaman almış. Oldukça meşakkatli bir uğraş ama...
Sponsorluk beraberinde falan yapmışlardır herhalde.
Canon'un bazı ürünlerini falan tanıtmışlar. 46 terabaytlık veri depoluk falan filan demişler. Sponsorluk var mıdır bilmiyorum. Hani Canon'la ilgili bir çalışma
yani
var
bizim
mıdır?
Bizim memlekette bu tarz çalışmalar genellikle şey olur ya hani... Para kazanma amaçlı falan.
Bunlar da para kazanma amaçlıdır. Allah'ın dağını çekmişler. Yani o kadar keyifsiz bir fotoğraf ki.
Karlı bir bölge herhalde.
Evet. Tokyo'dan falan çalışmalar var. Bana daha keyifli geliyor şehir hayatına zoomlamak. Çünkü ayrıntılar var bir şey. Bunu da daha yani bildiğin zoomluyorsun. Kar, taş görüyorsun. Başka
görürsen
bir şey yok.
Bir geyik görürsün.
Dediğim o da gibi, yok. Hani keçi meçi görsem daha da ondan diyeceğim. Hiçbir yaşam belirtisinin olmadı. Evet,
kesinlikle insan hayatının olduğu yerler de bana daha cezbedici geliyor. İnsanların o yüz ifadeleri, evet. O sırada ne yaptıkları.
Ne yaptıkları
falan.
Değil mi? Daha
insanı oluyor. Böyle birazcık şey sürüyor. Acaba bu adam şu anda ne yapıyordur falan. Ben çok derin düşünüyorum.
Ben o kadar düşünmüyorum.
Ben çok derin düşünüyorum. Ya bu hatun acaba şu anda ne yapıyor? Falan.
Ya bu adam evli barkta arkadaşlar. Siz bunu örnek almayın. Bakmayın siz. Eşim geldi diyor bilmem ne diyor ama.
Espri yapıyorum ya.
Ben biliyorum canım. Kendi enerjisini üretebilen mikrobe geçelim. Eco Capsulo. Eco Capsulo aslında da okunuşunu Türkçe'ye çevirdiğinde Eco Capsule diye bir değişim var.
Kendi enerjisini üretebilen mikrobe.
Evet hem üstünde işte rüzgar enerjisini elektriğe çeviren bir rüzgar gülü mü diyoruz ona. Rüzgar enerji tribünü mü diyoruz. Öyle bir şey. Bir de güneş pilleri var. Hani şu bildiğiniz fotoseller. Genel olarak baktığımızda rüzgardan 750 watt pille o güneş panellerinden de 600 watt elektrik üretebiliyormuş ve bununla da içindeki insanın yaşayabilmesi için, kendi hayatını idame ettirebilmesi için bir ortam sunuyormuş. 4,5 metre uzunluğu, 2,25 metre genişliği, 2,5 metre yüksekliğinde de işte mutfağı, tuvaleti, yatağını falan sunuyor. Oturma yerini falan sunuyor sana. Ekstra olarak yağmur sularını biriktirerek de su olarak kullanmanı sağlıyormuş. Genel olarak bir zombi salgını, baskını vesaire olduğu zaman, dünyanın sonu geldiği zaman bu kapsülle herhangi bir yere yerleş.
Kendine yetebilen bir ev olmuş.
Ha, yani. Kendine yetti. Sadece yemek bulman gerek işte. Onu sağlamıyor sana.
Artık o da bir yerlerden, sen
yapardın. Evet, bir yerlerden bulacaksın artık onu da. Aşağı ineceğim. Ne yapacağım? Şey, marketleri mi yağmalıyorsun?
Yani büyük ihtimalle.
Öyle bir salgın baskın oldu mu?
Yani bir şeye gideceksin ya. Öyle bir durum olsa bence bir köy yerine gideceksin abi. Kendi tarlanı falan.
Ama işte orada da köylüler delirmiş olduğu için daha da taşısını buluyorlar.
Yani nüfus az, pompalıyla gidip temizlersin ortalığı.
Yani tamam, yeterli mermiyle cephaneyle.
Hemen şeyden, büyük şehirden kaçacaksın yani.
Evet, büyük şehirden kaçıp. Aslında orada en güzeli şey herhalde, askeri üs.
Evet, askeri üs de olabilir kesinlikle. Evet. Biliyorsun Deyz'de de zaten herkes askeri üsse gidiyor. Silah
falan. Yani peşinde. Mecburen oraya gidiyorsun.
Eşvan Zivan'da falan da öyle yani. Askeri üs neredeymiş haritada, hemen oraya gidelim.
Bir diğer son haberim, bir diğer son haber yani, sanki çok fazla son haber veriyormuşum gibi. Son haberim ise Pizza Hut'tan geliyor. Pizza Hut'ın Hong Kong'da bir reklam şirketiyle yaptığı işbirliği neticesinde projeksiyon cihazına dönüşen pizza kutuları yapmışlar. Pizzayı ısmarlarken bir de lens parası ödüyorsun ekstra. Beraberinde pizzayı yerken projeksiyonu duvara yansıtıp film izleyebileceğin, cep telefonundan film izleyebileceğin bir yapıya dönüşüyor.
Çok kutu. İyiymiş.
Evet, hani bu
normalde Google'un... filmi açıp daha sonra pizza sipariş edersin ya, pizza sipariş edip evet. Filmde beraberine
gelecek. Ve 4 tane de hediye film geliyormuş. O filmlerden bir tanesini izleyebiliyormuşsun duvara yansıtıp. Aslında geyik bir proje.
Hani güzel. Yani mesela hiç alakası olmayan bir insan bile bir kere eline denemelik için bile
ben alırdım zaten. Yani, siparişi yani. Geçmiştim böyle.
Teknolojisine
bir şey
falan bakarsın. Ya nasıl yapmışlar?
Evet, umarız Türkiye'de de hani şeye başlarlar, servise başlarlar. Bize film hediye etmeseler de olur. Biz de sadece biz hallederiz.
Sarımsaklı ekmek promosyonu varsa.
Film kısmını biz hallederiz.
Biz filmi hallederiz. Bize projeksiyonu göndersin.
Evet, buradan Pizza Hut'ta söylüyoruz. Trik kullanıcıları film hediye etmeseniz de olur. Biz filmi hallederiz. Siz yeter ki bize projeksiyonu, pizza kutularını verin.
Ben projeksiyon diyeceğim. Promosyonlar daha büyük olsun istiyorum ben. Projeksiyonu
seçenek da seçin. Evet, bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Bu sefer haberlere altına da yer verdik. Özetlerine. Ben Talha'yı görmek istemiyorum. Özellikle Talha'yı görmek istemiyorum diyorsanız alttaki yazıyı okuyabilirsiniz. Beni görmek istemiyorsanız da bizi izleyin.
Yok, beni görmek istemeyen var ya. Oyun sevmeyen
beni
şey
de var
işte,
ya.
Yok
canım. Özellikle şu 19 bin dolarlık şey telefon incelemesinden
ya
sonra.
Ya dur şimdi o, var, ya. Var ya bak konuyu açtın. Orada bana da bir
şey yapmışlar. Yalnız şey var.
Ben ona üzüldüm.
Şimdi olayı siyasete çeken bir grup var, tamam mı? Bunlar böyle masa başında, klavye başında ülkeyi kurtarıyorlar. Bir de 10 numara adamlar. Hemen senin hangi partiyi tuttuğunu falan analiz ediyor, tamam mı? Anında. Ne yediğini, ne bittiğini filan. Seni böyle bir kılıfa sokuyor ve dışlıyor. Adamın işi bu, klavye başında bunu yapmak. Hadi tamam, ben telefonu inceledim ettim de Taha'ya giydirmişler orada.
Ben ne oldu lan?
Anlamsız bir şekilde.
Allah Allah, Mesut'a gelerek ben de inceledim Allah sana. Allah Allah.
Evet, öyle enteresan bir şey olmuş.
Adam ne ara beni tanıdın da bu kadar?
Yok, telefonu inceleyen benim.
Profilimi
tamam mı?
Çıkarttın.
Yani donanım haberde yayınlıyoruz. Oradan...
Demek ki ikisi bir izleyicisi. O bizi şimdi izliyordur. Sana da selam olsun.
Kızını alamamış, beni boşaltmış.
Ama küfür etmeyelim. Ama küfür etmeyelim lütfen. Küfür etmeden. Eleştiriye açığım ama küfüre karşıyım
evet,
yani.
Tavla da bu sefer ediyor. Burada çok rahatsız oluyoruz.
Evet, karşılıklı küfürleşmeler oluyor. Ondan sonra onu da söyleyeyim. Kulakları çınlıyorsa benden tarafa sana karşı sevgi, saygı sözcükleri oluşuyordur.
Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.